Ayrım 10.
İshak duvara bir kat boya vurduktan sonra gene köye indi. Taşıyabileceği kadar boya yüklenip geldi. Boyayı 3 kat sürdü. Çerçevelerle köşeleri de beyaza boyadı. Şimdi bir yerden gelirken yamaç üzerindeki evine bakınca peri sarayı gibi duruyordu. Yabana insan eli değmiş, tanınmaz hale gelmişti. Tılsımlı bir el dokunmuş, uzun bir düşten can fışkırmıştı. Orada şimdi insanlar yaşıyor, evin çevresinde çocuklar oynuyordu. Ormanda koskocaman, iyilik dolu, ta o mor tepelere dek uzanıyordu. Boya almaya köye son inişinde bakkal ona üzeri armalı mavi bir zarf verdi. Buna karşılık 5 skilling istedi. Postadan gelmiş bir telgraftı bu. Bucak müdürü Geistler'den geliyordu. Tanrı razı olsun şu Geistler'den, ne iyi adamdı. İnger'in serbest bırakıldığını birkaç sözcükle bildiriyordu. Çok yakında evde, Geistler. Bunun üzerine bütün dükkan, tuhaf değil mi, başladı fırıl fırıl dönmeye. Tezgahta, dükkanın içindeki insanlar da birden uzaklaştılar. İshak ağzından çıkan sözleri işitmedi de sanki içinde duydu. Tanrı'ya çok şükür. Bakkal, en geç yarın buradadır diyordu. Trondheim'den vaktinde çıktıysa. İshak, ooo yaptı. Ertesi güne dek bekledi. Postacı iskeledeki gemiden bir alay mektupla geldi ama Inger çıkmadı. Bakkal, artık gelirse gelecek hafta gelir dedi. Inger'in gelişinin gecikmesi handiyse iyi olmuştu. İshak'ın yapılacak çok işi vardı. Kendini bütün bütün unutup toprağını yüzüstü bırakacak değildi ya. Eve dönmek üzere gene yola koyuluyor. Gübre taşımaya başlıyor. Az sonra bu iş bitiyor. Toprağa demir saplıyor. Bakıyor buzlar günden güne çözülmekte. Güneş artık koskocaman, güçlü, kar kalktı. Her yer yeşeriyor. İnekler dışarıya çıktı otlamaya. İshak bir gün toprağa sürüyor. Birkaç gün sonra da buğday ekiyor, patates dikiyor. Oo, küçükler de patates dikiyorlar melekler gibi. Pek sevimli ufacık elleri var onların. Babaları da durup seyretmekten başka ne yapabilir ki? Sonra İshak arabayı çaya indirip yıkıyor. Oturacak yerini takıyor. Kısa bir yola gideceğini söylüyor çocuklara. Köye inecekmiş. Yayan gitmiyor musun? Hayır. Köye arabayla gitmeyi kafama koydum bugün. Biz de gelelim mi? Siz bu sefer uslu uslu evde oturacaksınız. Yakında anneniz de gelecek. Size birçok şeyler öğretecek. Eleseus bir şeyler öğrenmek için can atıyor. Baba, sen o kağıdın üzerine yazı yazarken, nasıl oluyor insan yazı yazarken diye soruyor. Aa, insan pek bir şey duymuyor. Sanki elinde hiçbir şey yokmuş gibi. Buz üzerindeymiş gibi kayıyor mu? Ne kayıyor mu? Kalem dedikleri o şey. Hani ondan yazdın ya. Evet, kalem. Yalnız kullanmasını bilmek gerek. Göreceksiniz ya. Sivertciğin aklı başka şeylerdeydi. Kalemden falan söz açmadı. Arabaya binmek istiyormuş. At koşulmadan. O oturacak yere oturup arabayı öyle sürecekmiş. Atsız arabayı hızla sürecekmiş. Sırf onun hatırı için de babaları ikisini de arabaya oturttu. Yoldan aşağı kendisiyle hayli götürdü. İshak arabayı bir göle doğru sürüyor. Çayırlık ortasında ufacık bir göl. Orada durduruyor. Çayırlık ortasında bir göl. Kapkara, depterin, suyun bir avuççuk yüzü de kağıt gibi. İshak biliyordu bunun neye yarayacağını. Ömründe çayırlardaki ufak bir su birikintisinden başka bir ayna hemen hemen hiç kullanmamıştı. Bakın bugün ne kadar cici, derli toplu arkasındaki o al gömlekle. Derken makas çıkarıyor, sakalını düzeltiyor. Ne kendini beğenmiş adam. Birdenbire şıklaşacak da 5 yıllık sakalını kesecek mi yoksa? Aynasına bakaraktan kestikçe kesiyor. Bunu evde de yapabilirdi elbette ama Olne'nin yanında utanıyordu. Onun karşısında durup sırtına al gömlek giymişti ya, bu kadarı yeterdi. Kestikçe kesiyor. Bir hayli sakal dökülüyor onun o kendi icadı aynanın üzerine. En sonunda at sabırsızlanıyor. Kımıldamaya başlıyor. İshak kendinden pek memnun kalkıyor. Gerçekten daha şimdiden gençleşmiş gibi geliyor ona. Kim bilir neydi bu ama yapısı biraz incelmişti ne de olsa. Arabayı köye doğru sürüyor. Ertesi gün posta gemisi geliyor. İshak bakkalın iskelesinin yanında bir kayanın üzerine çıkıp bakıyor ama Inger görünürde yok. Yolcular çıkıyordu yanlarında çocuklarla. Ey Allah'ım, Inger yoktu. İshak kayanın üzerine oturmuş, geride kalmıştı. Şimdi artık geride kalmanın gereği yoktu. Aşağı iniyor, gemiye gidiyor. Fıçılar, sandıklar çıkıyor kıyıya. İnsanlar, posta çuvalları İshak'ın beklediği çıkmıyor. Şurada biri vardı. Yanında küçük bir kızla, bir kadın. çoktan iskelenin giriş yerine dek gelmişti. Yalnız bu kadın İnger'den güzeldi. Hoş, İnger de oldukça güzeldi ya. Ne o? İnger'di bu. İzak, yaptı. Onlara doğru bir koşu kopardı. Selamlaşmalar. İnger, good luck, dedi, elini uzattı. Eli biraz soğuktu. Benzi de sapsarı. Bunca yolculuktan sonra yolda deniz tutmuştu belli. İzak orada öyle duruyordu. En sonunda, güzel bir gün, dedi. İnger, ben seni daha oradan gördüm ama, dedi. Kalabalık arasında çıkmak istemedim. Demek bugün köye indin ha? Aa, evet. Evi iyi ya, her şey yolunda. Aa, iyi, sağ ol. Bak, bu Leopoldine. Yola benden daha iyi dayandı. Bu senin baban Leopoldine. Gel, el sık bakayım. İzak, dedi. Pek yadırgamıştı. Evet, onların karşısında birdenbire yabancılaşıvermişti. Gemide aşağıda dikiş makinesi bulursan benimdir, dedi İnger. Bir de sandık var. İzak gidiyor. Koşa koşa gidiyor sandığı aramaya. Gemideki adamlar gösterdiler ona hangisi olduğunu. Dikiş makinesini bulmak kolay olmadı. İnger kendisi aşağı indi de öyle buldu. Pek güzel bir kutu içindeydi. Tuhaf bir biçimi vardı. Üzerinde yuvarlak bir kapak, yanında da taşımak için kulbu. Böyle bir yerde dikiş makinesi. İzak sandığı da makineyi de omuzladı, karısıyla kızına döndü. Önce bunları götüreyim, sonra gelir onu da alırım. İnger gülümseyerek sordu. Kimi alırsın? Kendi kendine yürüyemez mi sanıyorsun böyle koskocaman bir kız? İzak'ın arabayı bıraktığı yere doğru yürüdüler. İnger, yeni at almışsın, dedi. Aa, o da ne? Oturacak yeri olan bir araba ha? İzak, elbette, dedi. Ne diyecektim? Biraz bir şey yemez misiniz? Hazır yiyecek getirdim. İnger, hele biraz yol alalım, dedi. Leopoldine, sen tek başına oturabilir misin? Babası bırakmadı. Kız tekerleklerin arasına düşebilirmiş. Sen onu kucağına al, otur. Arabayı sen sür. Böylece yola koyuldular. İzak arkalarından yayan geliyordu. Yürürken arabada oturan o ikisine bakıyordu. İşte İnger. Tuhaf giyinmiş. Yüzü de bir tuhaflaşmış. Güzelleşmiş. O tavşan dudağı yok artık. Yalnız üst dudağın üzerinde ufacık bir yara izi. Konuşurken de sesi artık ıslık gibi çıkmıyor. Hepsinin en güzeli de buydu. Kurşunili, kırmızılı, püsküllü, yün bir atkı da o siyah saçlarına pek iyi gitmişti. İnger arabada oturduğu yerden dönüp İzak'a seslendi. Bir pösteki getirseydin keşke. Geceye doğru çocuk üşüyecek sanırım. İzak, ben ceketimi veririm, dedi. Koruya çıkınca da yolda gelirken bir kilim bıraktım orada. Aa, koruda kilim mi bıraktın? Ya, ta aşağı getirmedim. Çünkü ya bugün gelmeseydin? Ne dedin de demin? Çocuklar iyiler ya. Evet, sağ ol. Artık büyümüşlerdir ha? Ya öyle. Patates diktiler geçen gün. Ana gülümseyerek başını salladı. O dedi. Artık patates dikiyorlar ha? İzak göğsü kabararaktan. Ah, kimi işte Eleseus bana yardım ediyor. Kimi işte Sivertçik bana yardım ediyor, dedi. Leopoldinecik yiyecek bir şey istiyordu. Ah güzel yavrucuk. Arabanın üzerine konmuş bir kız böceği. Türkü çağırır gibi bir sesle konuşuyordu. Trondheim'de öğrendiği tuhaf bir ağızla. İkide bir annesi onun söylediklerini çevirmek zorunda kalıyordu. Kız da abilerine benziyordu. Koyu ela gözler, uzunca yanaklar. Bunları hep analarından almışlardı. Ya, analarının çocuklarıydı onlar. İyi ki öyle olmuştu. İzak bu küçük kızdan biraz utanıyor gibiydi. Onun ufacık ayakkabıları, uzun ince yün çorapları, kısa etekli entarisi karşısında kendinden utanıyordu. Kız bu acayip babasına doğru gelirken diz büküp selam vermiş, o ufacık elini uzatmıştı. Korulara daldılar. Sonra biraz dinlenip yemek yemek için mola verdiler. At yemini yedi. Leopoldine bir yandan yemeğini yerken bir yandan da fundalar arasında koşuşturdu durdu. İnger kocasına bakarak sen pek değişmişsin, dedi. İzak yana doğru baktı. Ya öyle mi? Sen pek gösterişli olmuşsun. İnger yapmacık bir tavırla. Aha, artık yaşlandım ya, dedi. Gerçeği saklamaya çalışmak saçmalık olurdu. İzak artık hiç kendinden emin değildi. Kendine karşı bir güven duyamıyor. Sanki utanıyormuş gibi hep uzak, çekingen duruyordu. Karısı kaç yaşındaydı şimdi? 30'undan aşağı değildi. Yani 30'undan da yukarı değildi elbet. İzak yemeye başlamıştı ama gene de kendini tutamamış, bir funda dalıp koparıp çiğnemeye koyulmuştu. İnger bir kahkaha atarak ''Ne o, funda mı yiyorsun?'' diye haykırdı. İzak dalı elinden attı, bir ağız dolusu yemek aldı. Yola doğru gidip atın ön ayaklarına yapıştı, hayvan arka ayaklarının üzerine kalkıncaya dek kaldırdı. İnger şaşkın şaşkın bakıyordu. ''Ne yapıyorsun öyle?'' diye sordu. İzak, ''Aha pek şakacıdır bu.'' dedi, atı gene yere bıraktı. ''Peki niye yapmıştı bunu?'' ''İçinden öyle yapmak gelmişti de ondan. Belki de çekingenliğini kapatmak için.'' Yeniden yola koyuldular. Yolun birazını üçü de yayan yürüdü, yeni bir çiftliğe geldiler. İnger, ''Neresi burası?'' diye sordu. ''Brede'nin yeri, satın almış.'' ''Brede?'' ''Bray Diplik'' diyor o buraya. ''Geniş çayırlığı var ama odunu kıt.'' Oradan geçerlerken bu yeni çiftliği konuştular. İzak baktı, Brede'nin arabası gene açıktaydı. Çocuğun artık uykusu gelmişti. İzak onu usulca kucağına aldı, öyle taşıdı. Yürüdüler, yürüdüler. Leopoldine biraz sonra derin bir uykuya daldı. İnger, kilime saralım, arabaya yatıralım, istediği kadar uyusun dedi. İzak, sarsıla sarsıla helak olur dedi. Kızı gene kucağında taşıyor. Çayırlık yerleri geçiyorlar, gene korulara dalıyorlar. İnger, pırırt yapıyor, at duruyor. İnger çocuğu İzak'tan alıyor, arabanın içinde kısa yer açmak için sandığı makineyi çeksin diye. Sarsılıyor mu? Hiç de sarsılmıyor. İzak eşyayı düzeltiyor, yavrucuğunu kilime sarıp sarmalıyor, ceketini de katlayıp başının altına koyuyor. Sonra hadi gene yola. Karı koca oradan buradan konuşuyorlardı. Güneş akşam geç vakte dek yukarılarda, havada ılık. İnger, Oli ne diyor? Nerede uyuyor o? Küçük odada. Aa, peki oğlanlar? Onların kendi yatakları var büyük odada. İki yatak var. Senin bıraktığın gibi. İnger, şimdi sana bakıyorum da dedi. Tıpkı eskisi gibisin. Hele şu omuzların. Bu yollarda bunca yük taşıdılar. Gene de çökmemişler. Öyle görünüyor. Belki. Ne diyecektim? Sen orada bunca yıldır ne yaptın? Çekilir bir hayat mıydı? Aa, İzak'ın şimdi yüreği yumuşamıştı. Bunu sordu. Çünkü gerçekten merak ediyordu. İnger, hiç sıkıntım yoktu dedi. Daha içten konuştular. İzak, yoruldun mu? Biraz daha arabaya binmek ister misin diye sordu. İnger, yo sağ ol dedi. Yalnız bugün bende ne var bilmiyorum. Gemide deniz tuttuktan sonra boyuna acıkıyorum. Bir şey yemek istersen, evet, vakit kaybetmekten çekinmezsen. Ah şu İnger. Belki de kendini değil, İzak'ı düşünmüştü. Onun gene yemek yemesini istiyordu. Çünkü İzak funda dalları çiğneyerekten son yemeğinde midesini alt üst etmişti. O akşam hava hafif ılıktı. Topu topu da birkaç kilometrelik yolları kalmıştı. Gene yemek yemeye oturdular. İnger sandığından bir çıkın çıkardı. Çocuklara bir iki şey getirdim diyordu. Şuraya çalıların arasına gidelim, orası daha ılıktır. Çalıların arasına gittiler. İnger getirdiklerini gösterdi. Oğlanlara tokalı, askılar. Sayfanın yukarısında kopya edilecek resim bulunan kopya kitapları. Birer kurşun kalem, birer de çakı. Kendine de güzel bir kitap. Bak, içinde adım yazılı, dua kitabı. Müdürün hediyesiymiş, andaç olarak vermiş. İzak hepsine hiçbir şey söylemeden hayran hayran bakıyordu. İnger bir deste ufacık ufacık yakalık da çıkardı. Leopoldine'ninmiş bunlar. İzak'a da siyah bir boyun atkısı verdi. İpek gibi pırıl pırıl. Benim mi bu? Evet, senin. İzak usulca elini aldı, okşadı. Beğendin mi? Beğendim mi? Aa, ben bundan dünyaya dolaşırım. Ne var ki İzak'ın elleri taraz tarazdı. O ipek gibi şeye takılı takılı veriyordu. İnger'in artık gösterecek bir şeyi kalmamıştı. Yalnız hepsini yeniden çıkın edip de orada öyle otururken, öyle de bir oturuş oturuyordu ki İzak onun bacaklarını görüyordu. Kırmızı kenarlı çoraplarını görüyordu. Hımm dedi. Kent işi bunlar öyle mi? Yününü kentten aldım ama ben kendim ördüm. Öyle uzun ki ta dizlere dek bak. Biraz sonra kendi fısıltısını işitiyordu. Ah sen, sen gene öylesin, tıpkı eskisi gibi. O moladan sonra gene yola koyuldular. İnger geçti, arabaya oturdu, elinde dizginler. Bir kese kağıdı da kahve aldım diyordu. Ama bu akşam içemezsin çünkü daha kavrulmadı. Bir saat sonra güneş alçalıyor, hava soğuyor. İnger arabadan inip yaya gidiyor. İkisi birlikte Leopoldine'yi kilime daha sıkı sıkı sarıyorlar. Onun ne derin uyuduğuna bakıp gülümsüyorlar. Karı koca yolda gene konuşuyorlar. İnger'in sesini işitmek bir zevk. Artık kimse ondan daha düzgün konuşamaz. Dört ineğimiz vardı değil mi bizim diye soruyor. İzak koltukları kabararaktan daha çok diyor. Sekiz ineğimiz var. Sekiz inek. Yani bu ayı da sayarsan. Hiç tereyağı sattın mı? Evet, yumurta da sattım. Aa, tavuklarımız da mı var artık? Evet, tavuklarımız da var ya, domuzumuz da var. İnger bütün bunlara öyle şaşıp kalıyor ki kendinden geçiyor. Bir ara duruyor. İzak'ın da göğsü kabarıyor. Karısını büsbütün şaşırtmak için şu Gaysler var ya diyor. Hatırladın mı? Geçenlerde döndü geldi. Aa, ona bir bakır madeni sattım. Ne dedin? Bakır madeni mi? Bakır, evet. Tepede, çayın kuzey yakasında, boydan boya. Yani bunun için sana para mı verdi? Para verdi ya. Bir şey alıp da parasını vermemezlik etmez Gaysler. Ne kadar verdi? Söylesem inanmazsın. 200 dolar. İnger gene bir pırırtla durup 200 dolar aldın ha? Diye haykırıyor. Evet ya, topraklarımın borcundan daha ileriki taksitleri de verdim. E sen bir harikasın valla. Gerçekten İnger'in şaşkınlığını görmek, onu zengin karısı yapmak bir zevkti. İzak ne bakkala ne de başka bir yere 10 para borcu olmadığını söylemeyi de unutmadı. Gaysler'in 200 dolarını el sürmediği gibi ayrıca 160 doları daha vardı. E Tanrı'ya şükredebilirlerdi artık. Gene Gaysler'den söz açtılar. İnger serbest bırakılmasına onun nasıl yardım etmiş olduğunu biliyordu. Görünüşe bakılırsa hiç de kolay olmamıştı bu onun işi. İşi uzun uzun incelemiş, kaç kez gelip müdürle konuşmuş. Devlet danışmanlarına, daha başka yüksek kimselere de mektup yazmış. Bunu müdürün haberi olmadan yapmış. Müdür de işitince küplere binmişti ki bunda da şaşılacak bir şey yoktu. Yalnız Gaysler korkacak bir adam değildi. Davanın yeniden gözden geçirilmesini, duruşmanın, soruşturmanın yeniden yapılmasını istiyordu. Bunun üzerine kral imzayı basmak zorunda kalmış. Eski bucak müdürü Gaysler onların ikisinin de öteden beri çok iyi dostuydu. Neden acaba diye de merak ederlerdi. Buna karşılık onlardan bir sağ oldan başka bir şey elde ettiği yoktu ki. Anlayamıyorlardı bir türlü. İnger onunla Trondheim'de konuşmuş, gene de anlayamamıştı. Köyde bizden başka kimseye metelik verdiği yok. Öyle mi söyledi? Evet, bütün köye ateş püskürüyor. Ben onlara gösteririm diyor. Oo. Bir gün bunu anlayacaklarmış da onu kaybettikleri için pişman olacaklarmış. Öyle diyor. Korunun bitimine vardılar. Evleri göründü. Şimdi orada eskisinden çok yapı vardı. Hepsi de güzelce boyanmıştı. İnger az kalsın tanıyamayacaktı. Kala kalmıştı. Bunlar hep bizim mi bütün bunlar? Diye haykırdı. Leopold'in Necik en sonunda uyandı, doğrulup oturdu. Artık iyice ne dinlenmişti. Tutup kaldırdılar, yürüttüler. Geldik mi? Diye sordu. Evet, cici bir yer değil mi? Evin yanında kımıldanan ufacık bir şeyler vardı. Eleseus'la Sivert'ti bunlar. Gözleri yolda bekliyorlardı. Koşa koşa geldiler. İnger'i bir ürperti aldı. Başı korkunç üşüyor, burnu akıyor, öksürüyordu. Gözleri bile kıpkızıl kesilmiş, sulanmıştı. Gemide insan hep korkunç üşür, gözleri yaşarır. Oğlanlar daha yakına gelince birden durdular, baka kaldılar. Annelerinin yüzünü unutmuşlardı. Kız kardeşlerini de hiç görmemişlerdi. Orası öyle ama ya babaları? Ta yakına gelinceye dek onu da tanımadılar. O koskoca sakalını kesmişti. Artık her şey yolunda. İzak yulaflarını ekiyor, bitiyor, içeri kaldırıyor. Leopoldinecik geliyor. Yuvarlağın üzerine oturmak istiyor. Yuvarlağın üzerine mi oturmak istiyor? Daha pek küçük, böyle şeyleri bilmez ki. Abileri daha çok biliyorlar. Babalarının toprağı bastırmakta kullandığı yuvarlağın üstünde oturacak yer yok ki. Yalnız babanın bu pek hoşuna gidiyor. Leopoldinecik'in daha şimdiden ona doğru büyük bir güvenle gelişini gördükçe pek seviniyor. Odunla konuşuyor, tarlalarda ayak kaplarının içine toprak dolmadan nasıl yürüneceğini gösteriyor ona. Peki bu ne? Aa, bugün mavi entari giymeseydin. Gel bakayım. Ya, mavi bu, evet. Kemeri falan da var. Hani kocaman bir gemiyle geldiğinde hatırlıyor musun? Makineleri, gördün müydün makinelerini? Tamam. Hadi koş, şimdi git gene abilerine oynayacağın bir şeyler verecekler sana. Oline gitti. Evdeki, avludaki bütün işi İnger gene kendi üzerine aldı. Temizlikte, düzende belki biraz aşırı kaçıyor. Her şeye şimdi yeni bir biçim vereceğini göstermek için. Gerçekten de yaptığı değişiklikler görülecek şeydi. O eski toprak kulübedeki camlı pencereler bile temizlenmiş, yerler silinmişti. Ne var ki ilk günlerdeydi bütün bunlar, ilk hafta. Ondan sonra eski hamaratlığı kalmadı. İnek ahırlarıyla falan bunca uğraşmaya değmezdi gerçekten. Vaktini daha iyi harcayabilirdi o şimdi. Kentliler arasında birçok şeyler öğrenmişti. Bunlardan yararlanmazsa yazık olurdu. Yeniden çıkrığının, dokuma tezgahının başına geçti. Doğrusu eskisinden daha çabuk, daha düzgün işliyordu. Belki de pek hızlı. Hele İzak bakarken. Bir kadın nasıl olur da parmaklarını böylesine işletmesini öğrenebilir, bir türlü anlayamıyordu. O koca koca ellerde incecik uzun uzun parmaklar. Yalnız İnger şimdi bir huy edinmişti. Bir işi yarım bırakıyor, başka bir işe geçiyordu. E ne yaparsın? Şimdi eskisinden daha çok yapılacak iş vardı. Sonra belki o da eskisi kadar sabırlı değildi artık. İçine ufak bir tedirginlik sinsice girip yer etmişti. Bir kez gelirken getirdiği çiçekler vardı. Çiçek soğanları, aşı yapmak için çelikler. Bunlar da ufacık canlı varlıklardı, onları da düşünmek gerekti. Camlı pencere pek ufaktı. Kenarı saksı konamayacak kadar dardı. Hoş, saksı da yoktu ya. Begonyalar, küpe çiçekleri, güller için İzak ufak sandıklar yapmalıydı. Sonra bir pencere de yetmezdi. Düşünün, tek pencereli bir oda. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim, dedi. Ütü istiyorum ben, biliyor musun? Evde ütü yok. Elbise falan dikerken yassı bir demiri kullanabilirim ama ütü olmadıkça tam iş göremezsin ki. İzak söz verdi. Köydeki demirciye birinci sınıf bir ütü ısmarlayacaktı. Ah, İzak her şeye hazırdı. Karısının her istediğini yapmaya. Çünkü açıkça görüyordu ki İnger şimdi bir alay şey öğrenmişti. Zeka bakımından eşi yoktu. Sonra başka bir biçimde daha ince konuşuyor, süslü sözcükler kullanıyordu. Artık ona eskisi gibi gel yemeğini ye diye bağırmıyordu da yemek hazır buyurun diyordu. Şimdi her şey değişmişti. Eskiden İzak da sadece peki derdi ya da hiç karşılık vermez, biraz daha çalışır da ondan sonra gelirdi. Şimdi sağ ol diyor, hemen içeri giriyordu. Aşk akıllıyı aptal eder. İzak arada bir sağ ol sağ ol deyip duruyordu. Ya her şey değişmişti şimdi. Belki de bir bakıma pek incelmişti. İzak boktan söz ederken, köylüler gibi kaba kaba konuşurken İnger gübre diyordu. Çocukları düşünmeliyiz değil mi ya? Çocuklarla yakından ilgileniyordu. Onlara her şeyi öğretiyor, eğitiyordu onları. Ufacık Leopoldine tığ işinde çabuk ilerlesin. Oğlanlar da okumada, yazıda. Köydeki okula başladıkları vakit geri kalmazlar. Eleseus büyüdükçe zeki bir çocuk olmuştu ama Sivertçik pek gelişmemişti. Doğrusunu isterseniz. Delinin, yaramazın biriydi.